Ayrım 38, affet ama unutma, Lisa Gardner, sayfa 487. 43. Bölüm. Wyatt Thessalonia ancak 3. arayışında ulaşabildi. O zaman da saat sabahın 4'ü olmuştu ama pek bir önemi yoktu. Vücudundaki adrenalin ve kim, ne zaman, nerede, neden ve nasıl bilgileriyle çoktan arabaya atlayıp yola çıkmış, Boston'a gidiyordu. Tessa telefonu açar açmaz hal hatır bile sormadan Chris Lopez yapmadı dedi. Kahretsin ki hayır. Adamın kafasına silah dayadım. Dur bir dakika. Sana bunu ben anlatmadım ki ve o yine de masum olduğunu söyledi. Benim bir şeyden haberim yok ama o yapmadı. Ashton'la yatan oymuş dedi Tessa. Her ne kadar onun kendisini kullandığını iddia etse de. Bana haber vermeden adamı vuracak mıydın? Yapma, mermiler öyle herifleri harcamak için fazla pahalı. Doğru dedin. Neyse Justin Denby'e onu ve ailesini tuzağa düşürecek kadar yakın kimin olabileceği üzerine enteresan bir konuşma yaptık. Tuhaf, Kevin ve ben de aynı konuşmayı yaptık. O zaman sen, Kevin, ben ve Lopez konuşurken birileri de işe koyulmuş. Kaçıran adamlar geri dönüp Denby'lerin evine girdi ve Ashton ile Libya saldırdı. Belli ki yarım kalan işlerini bitirmek istediler. Wyatt 93 güney yolu sapağından çıktı, direksiyonu sımsıkı tutuyordu. Ne? Öyle işte, Libby eve girenin Mick olduğunu söyledi. Boston Emniyet Teşkilatı gerçek kimliğini öğrenmek için parmak izini araştırıyor. Anlaşılan adam onları tuttukları sırada Libby'ye özel bir ilgi göstermiş ama ekip lideri Z onu tutmuş. Görev bitip Z gidince Mick de amacını gerçekleştirmeye çalıştı. Eve girmek için özel bir şifre kullanmış, bilgin olsun. Boston devriye arabalarının geçiş zamanlarını kontrol etmiş ve sonra da büyük banyoda Libby'ye sürpriz yapmış. Libby kaçmaya çalışmış, arbedeye Ashton de katılmış ve iki kadın onu güzelce kıstırınca da Libby son olarak kanepenin yanına bıraktığı dolu bir 22 kalibreliği alıp oturma odasında dolu silah mı tutuyormuş? Wyatt şaşırsa mı, etkilense mi bilemedi. Denby'lerin atış diploması olduğunu hatırladı. Yine de oturma odasında dolu bir silah bırakmak oldukça agresifçe bir davranıştı. Yaşadıkları şeyi düşününce dedi Tessa, özel ajan Adams'ın uyarılarına rağmen o üç adam nasıl oldu da? Haklısın. Libby Mick'i öldürdü, üç el ateş etmiş, sol şakaktan ve yakın mesafeden. Profesyonel bir iş. Tessa'nın bunu söyleyiş şekli Wyatt'a tuhaf gelmişti. Yani silahın her yerinde parmak izleri var ama enteresan şekilde parmaklarında barut izi yok.
Ellerinde hiç barut izi kalmadan üç el ateş mi etmiş?
Polis aramadan önce ellerini yıkadığını iddia ediyor.
Bütün izler o kadar kolay çıkmaz.
Aramıza hoş geldin fakat o hikayenin doğru olduğunu iddia ediyor.
Ashley'nin ellerini kontrol ettiler mi? Belki de kızını koruyordur.
Kızı granit tezgaha çarpıp bayılmış ve yeni ayılıyor. Yine de evet, Boston Emniyet Teşkilatı Ashley'nin ellerini de kontrol etti, bir şey yok.
Evde sadece iki kadın mı varmış diye sordu Wyatt.
Kesinlikle. Tessa'nın ses tonu her şeyi anlatmaya yetiyordu. İhtimal bile yoktu. Komando Mickey Libby vurmamıştı ama her kim yaptıysa onu koruyordu. Şayet kızı değilse.
Wyatt derin bir nefes alıp anlatmaya başladı. Bence Justin Denby kendi şirketinden para çalıyordu. Boşanma fonu gibi bir şey. Bunu 16 yıl sonra birilerine anlatmış. Bana kalırsa anlattığı kişi Ruth Chan'ın seyahat detaylarını gören sevgilisi Catherine Chapman'dı. O da Chan henüz Bahamalara gitmeden önce hesapları boşalttı. Sonra da 11 milyon almak için Justin ve ailesinin kaçırılmasını istedi.
Bence kısmen haklısın dedi Tessa Leone. Bence Justin Denby kesinlikle kendi şirketini dolandırdı. Bu sebeple de zaten hayatta.
Tessa, başka kim bu kadar çok şey bilebilir ki dedi. Son 16 yıldır Denby inşaat için çalışan, Denby'lerin ev hayatını, güvenlik şifrelerini, evin planını, ailenin neler yaptığını bilen birini arıyoruz. Şimdinin kiralık askeri olan ve bir zamanlar da inşaat pazarlıkları için kullandığı eski ordu mensuplarını tanıyan biri. Böyle bir plan kurgulayacak kadar zeki, bunu hayata geçirecek kadar cesur biri. Justin Denby, Justin Denby, Justin Denby. Wyatt ona karşı çıkmadı. Düşündüklerinin sesli söylenmiş olması kafasının üzerinde duran lambayı yakmıştı. Kaçıran kişilerin Libby ve Ashley'ne zarar vermemesi gerekiyordu diye mırıldandı telefonda. Bu sebeple Mick Libby'ye saldırdığı için şok tabancasıyla vuruldu. Yüksek ihtimalle emirler bizzat Justin'den geliyordu. Karısına ve kızına travma yaşatacağını hiç düşünmedi. Sadece onların zarar görmesini istemedi. Ama onlara ihtiyacı vardı diye karşı çıktı Tessa. Kendi kaçırılmasını, ölümünü başka türlü tezgahlasaydı şüphe çekerdi. Yeni hayata geçişi için onların evlerinden alınıp rızaları dışında alıkonulmaları gerekiyordu. Libby ve Ashlyn ona tanıklık edeceklerdi. Çünkü ikisi de onun gözleri önünde öldüğüne yemin edeceklerdi. Göğsünden bıçaklandı. Kan torbalarıyla yapmak o kadar da zor değil. Cesedi de hala bulamadık zaten. Kesinlikle. Bence kadına ihanet etti dedi Wyatt hemen. Tamamen varsayım ama para çalma işi 16 yıl önce başladı. Bence bunun tohumları Justin Libby'ye ilk ihanet ettiği zaman atıldı. Libby o zamanlarda Ashley'ne hamile olmalı. Her evlilik için zor zamanlardır. Kendini tutamayıp babasının izinden gitti. Babasının oğlu olduğunu fark edince sadakatle ilgili bütün bildikleri tehlikeye düştü. Sonra da endişelenmeye başladı. Çünkü Libby onun annesi gibi değildi, buna göz yummazdı. Onu terk ederse, ondan boşanırsa... Ortak kazanımların yarısı diye devam etti Tessa. O nedenle şirketten para araklamayı keserek Boston'daki evini şirket adına satın aldı. Ancak bu sefer de gerçekten parasız kalmıştı. Bunun üzerine yurt dışında gizli bir hesap açtı. Neden açmasın ki? Onun bakış açısından hepsi zaten onun parasıydı. Fakat her şirketin bir denetime girmesi gerektiği için elbette ki muhasebeciden kendisine bir çek yazmasını isteyemezdi. Sahte bir satıcı oluşturup kendi şirketine faturalar kesmek, sonra da parayı cebe indirmek zorunda kaldı. Tutarlar fark edilmeyecek kadar küçük, onun kafasını rahat ettirecek kadar da büyüktü. Gerçekten zekice. Ama Libby bu durumu öğrenmedi de Tessa. Justin yasak ilişkisine son verdi, Libby de doğum yaptı. Belki sonsuza dek mutlu yaşayacaklardı. Tabii başka bir kızla tanışmasaydı. Bu da yeni bir sahte fatura döngüsünü başlattı. Böylece karısını çok seven koca ile aldatan koca ve harika patron ile dolandırıcı patron arasında sürdürdüğü çılgın ikili hayata devam etti. ''Böyle şeyler hep olur.'' dedi Wyatt. ''Doğruydu. İş suça gelince masum insanlar hep bocalardı. Ben bile bir şeyden şüphelenmemişken onlar nasıl şüphelensinlerdi? Çünkü masum insanların vicdanı vardı. Justin Denby gibi suçlu insanlarınsa yoktu.'' 16 yıl diye mırıldandı Tessa. Sonra en sonunda pisliği ayyuka çıktı. Libby son kadını öğrendi ve Justin bir kaçış planı kurguladı. Libby'nin onu terk etmek gibi bir niyeti olmadığını düşününce çok anlamsız. Bunun önemli olduğunu sanmıyorum dedi Wyatt hemen. Neredesin sen? Denby İnşaat'ın merkezindeyim. Justin'i arıyorum. Orada değil. Burada olduğuma ve hala etrafta dolaştığıma göre bunu zaten biliyorum. Asıl soru şu, sen telefondayken bunu nereden biliyorsun? Çünkü Libby Justin'i terk etmeyecekti. Onu duydun, evliliklerine devam edeceklerdi. Yani? Bir an durdu, Tessa hikayenin geri kalanını anlamıştı. Justin onu terk edecekti. Wyatt, bir adam neden 18 yıllık ailesini terk etsin ki diye sordu. Kahretsin, adam Catherine Chapman'a aşık olduğunu sanıyor. Yani? Catherine Chapman'ın evinde saklanıyor. Büyük ihtimalle de sabah ilk iş egzotik bir yere uçmadan önce son düzenlemeleri yapıyordur. Son gelen yemeği ısmarlar dedi Wyatt. Yapma, ben zaten şehirdeyim. Evet ama şu an ben de şehirdeyim. Catherine Chapman Mattapan'da yaşıyordu. Annesinin 3 katlı beyaz boyalı müstakil bir evi vardı. Tessa adresi biliyordu çünkü Chris Lopez'dan almıştı. Öte yandan Wyatt'ta polis telsizi, arabada dahili bir bilgisayar sistemi, hatta GPS de vardı. Ve bu da ondan saniyeler önce oraya varmasını açıklıyordu. Wyatt şerif arabasının Catherine Chapman ya da Justin Denby'yi şüphelendirmemesi için aracı 4 blok öteye paralel park ederken Tessa da tam anlamıyla arkasında bitmişti. Wyatt ona ukala bir bakışla el salladı. Tessa gözlerini devirdi ve park yeri bulmak için bir blok daha geçti. Boston hep eğlencelere gebeydi. İki blok ötede bir park yeri bulduktan sonra hızlı adımlarla Wyatt'ın aracının olduğu yere geldi. Wyatt da arabaya yaslanmış onu bekliyordu. O koyu kahve şerif üniformasının içinde ne kadar da iyi görünüyordu.
Yemek dedi, sen ısmarlayacaksın.
Restoranı ben seçeyim mi?
Tabii ki.
Topuklu ayakkabı giymek istiyorum, belki de bir de etek.
Vay, o zaman ben ısmarlayayım.
Hayır, yemek benden. Ancak senin de ceket giymeni istiyorum. Hatta belki bir de kravat.
Sen de topuklu ayakkabı ama diye bastırdı.
Evet.
Tamamdır.
Dikkatlerini Catherine'in iki blok aşağıdaki karanlık evine çevirdiler. Saat sabahın 5'iydi ve güneş doğmak üzereydi. Sabah erken saatlerde işe gidenlerin pencerelerinde ışık görünmeye başlamıştı bile. Gizli iş çevirmek için günün en uygun saati değildi.
''Nasıl yapmak istersin?'' diye sordu Tessa.
''Arama iznimiz yok.''
Tessa omuz silkti. ''Bu benden çok senin sorunun. Massachusetts yetki alanın bile değil.''
''Haklısın, destek istemeliyiz.''
Tessa ona ters bir bakış attı.
''Ya da?'' diye devam etti Wyatt.
''Gözlerimi kapatırım ve sokak kapısı bir şekilde açıksa bu da bana içeride yaşayanların güvenliği için endişe etme hakkı verir.''
O zaman kolluk güçlerinin dürüst bir temsilcisi olarak içeriği kontrol etmen gerekir.
Doğal olarak.
3 dakika dedi Tessa ve yürüyüp gitti. Yürürken adamın gözlerinin kalçasında olduğunu hissedebiliyordu. Bu kötü bir şey de değildi. Daha çok iyi zamanların kendisini beklediğini hissettiren sıcak, uçarı bir histi. Tessa evin etrafını kolaçan etti. Ön kapıda sürgülü kilit ve zincir vardı. Çok zaman kaybettirirdi. Arkadaki bahçe kapısına yoğunlaştı. Oranın kilidi kolay olduğu için 5 dakikada halloldu. Arka bahçeye bakan mutfağa adımını attı. Daha şimdiden zor nefes alıyordu. Gün aydınlanıyor, gölgeler kayboluyordu. Tam gün ışığı tehlikeli derecede yakındı.
Muşamba zeminde mutfağın yarısına kadar yürüdü. Sonra başının üstünde bir tahta gıcırtısı duydu. Orası Kate Chapman'ın yatak odasıysa artık uyumadığı kesindi. Büyük ihtimalle Justin de uyumuyordu. Ateşli silahlar konusunda uzman bir adam ve işin ucunda en az 11 milyon dolar. Artık daha dikkatli, gıcırdayan her tahtayı hissederek hareket ediyordu. Sokak kapısına geldi ama merdivenin başında durdu. Üzerinde bir sifon sesi duydu, koridor boyunca ilerleyen ayak sesleri.
''Aşağı gelme, aşağı gelme, aşağı gelme!''
Kapıdaki zinciri çıkarıp kilidi dikkatlice açtıktan sonra kapı kolunu çevirdi. Sokak kapısı inleyerek açıldı. Sonra üst katta sessizlik oldu, tamamen sessizlik. İyi bir sessizlik de değildi. Farkında olma sessizliği. Justin, Catherine'in ya da üst katta her kim varsa birinin geldiğini biliyordu. Wyatt açık kapının eşiğinde belirdi. Dikkatli şekilde hareket ediyor, en az hedef olacağı açıyla yaklaşıyordu. Tessa bir parmağını dudaklarına götürdükten sonra tavanı işaret etti. Ne dediğini anlamış gibi görünüyordu. Sessizce kapıdan girip merdivenin başına onun yanına geldi.
''Sanırım anladılar.'' diye mırıldandı alçak sesle. ''Başka çıkış var mı?''
''Yangın çıkışı.'' diye fısıldadı Wyatt. ''Birinci ve ikinci katlar. Basamakları yağlamış olabilirim ama sen benden böyle bir şey duymadın.''
Tessa etkilenmişti. İleride kullanmak için iyi bir hareketti.
''Hızlı hareket etmek zorundayız.'' diye mırıldandı.
''Chris Lopez şu an sen kendini tuttuğun için hayatta değil mi?''
Tessa başını salladı. ''O zaman bana sorarsan sana borçlu kalmış. Sonuçta Catherine onun yeğeni.''
Tessa mesajı aldı. Lopez ona borçluydu. Onu aradı ve 60 saniye sonra telefonun hoparlörünü açıp merdiven boşluğuna tuttu.
Lopez şimdi hoparlörden bas bas bağırıyordu. ''Kate, uyanık olduğunu biliyorum. Şimdi dolanıp durmayı bırak da aşağı in. Justin'e olanları duydum. Polisler birazdan burada olacak ve ağız birliği etmemiz lazım. Haydi bekliyorum.''
Sessizlik.
''Kate, şaka yapmıyorum. Ya benimle konuşursun ya da ne olacaksa olur.'' ''Ben bu işten sıyrılıyorum. Polis gelince de onlara her şeyi anlatırım.'' ''Evet, yeğenim patronumla yatıyordu ve ailesinin ortadan kaldırılmasını istedi. Aslında birkaç kez onun keşke ölüp gitseler dediğini.''
Üst kattan bir kadın sesi yükseldi. ''Chris dayı.''
Evet.
Sesin tuhaf geliyor.
Merdivenin başında bağırıp duruyorum da ondan. Üzerine bir şeyler giy ve aşağı gel.
Tessa hem yerdeki tahtaları hem de alçak sesli mırıldanmayı duyabiliyordu. Nefesini tuttu, sonra yavaşça nefesini vermeye, hafifçe silahını tutmaya çalıştı. Sonra ilk tahta çatırtısı geldi.
Chris dayı.
Tessa telefonu hareket ettirip Lopez'e işaret verdi.
Mutfaktayım diye seslendi adam hoparlörden.
Merdivenden bir ses daha geldi. Tessa ve Wyatt sağındaki gölgeleri izledi. Birkaç saniye sonra Catherine Chapman belirdi. Üzerinde pijama değil, kot pantolon ile vücuduna oturmuş bir lacivert tişört vardı. Tessa içinden uçağa binerken giyilen türden kıyafetler diye geçirdi. Kate'in mutfağa yöneldiği anda Wyatt elini uzatıp ağzını kapattı ve kenara çekti. Kızın beti benzi atmış, mavi gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Tessa'yı görünce rahatlamak yerine daha da telaşlandı. Bu da Tessa'ya Catherine'in onu düşman olarak gördüğünü ve önceki konuşmalarında gözünün içine bakarak yalan söylediğini anlatıyordu.
Tessa o yukarıda değil mi diye mırıldandı.
Catherine başını iki yana sallamaya yeltendi ama Wyatt'ın kalın kolu buna engel oldu.
Seni buralardan götüreceğini, kenara para koyduğunu söyledi.
Catherine cevap vermedi, yüzü kızarmıştı.
Bir an için bu adamın karısına ihanet ettiğini unut. O adam aynı zamanda çocuğuna da ihanet etti. Beraber kaçmak istediğin kişi böyle biri mi?
Catherine'in gözlerinde isyan vardı ve Tessa bunu evet olarak algıladı. Belli ki bu kadından yardım alamayacaklardı. O nedenle B planına geçti. Ağzını açıp avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı.
Hayır Mick, bana zarar verme. Nerede olduğunu bilmiyorum Mick. Hayır, hayır, hayır Mick.
Ayak sesleri sert ve hızlıydı. Justin Denby o zalim paralı askerin ismini duyar duymaz tepki vermiş ve harekete geçmişti. Basamakları adeta döverek iniyordu. Elinde silahıyla hole iner inmez sokak kapısına yöneldi. Tessa onun açık kapıdan bir sağa bir sola, kenarda tutulan Catherine'e, ardından silahını ona doğrultmuş kendisine bakışını izledi.
Justin Denby dedi, silahını indir, tutuklusun.
Justin silahını hemen atmadı. Onun gibi bir adam böyle yapardı. Bir süre olduğu yerde durup durum değerlendirmesi yapmış, göz ucuyla dışarıya bakmıştı. Tessa nişan alarak ne yaptığını biliyoruz dedi. Bu mesafeden vurması garantiydi. Konuşmaya devam etti.
Ayrıca uydurmuyorum. Mick dün gece geri döndü, karına ve kızına saldırdı.
Justin gerildi. Şimdi can kulağıyla dinliyordu.
Ne? Ashley iyi mi? Libby iyi mi? Onlara anlaşma şartlarını...
Karına ve kızına bir şey olmadı dedi Tessa.
Yan tarafında harekete geçmiş olan Wyatt, Catherine'in bileklerini arkasından kelepçeliyordu.
Anlaşma buydu değil mi? Bu adamları katı suretle karına ve kızına zarar vermeyeceklerini söyleyerek tuttun. Oysa sana zarar verebilirlerdi. Fidye olarak 9 milyonu almak için buna mecburdun. Onlara paralarını böyle ödedin değil mi? Tıpkı söz verdiğin gibi fidye parasından pay aldılar. Bu şekilde o 11 milyonu paylaşmana da gerek kalmayacaktı.
Justin Denby de uçağa uygun giyinmişti. Kot pantolon, beyaz gömlek ve deri ayakkabılar.
Ashley ve Libby iyi mi?
Korkmalarının ya da yaşadıkları travmanın dışında mı? Demek istediğim sen şimdi kim oluyorsun da onlar için endişeleniyorsun? Onlara yaşattığın bunca şeyden sonra.
Onlar zarar görmeyecekti dedi inatla.
Wyatt kelepçe taktığı Catherine'i yan çevirdi. 16 yıl dedi. Kendi şirketinden 16 yıl boyunca para çaldın.
Saçmalama.
Artık onlara bakmıyordu. Gözü açık kapıdaydı.
İnsan kendinden para çalamaz.
Silahına iyice sarılan Tessa çalabilir diye düzeltti. Çünkü şahsi hesaplarınla yaptığın her şeyi evlilik dışı ilişkini öğrenip de boşanmak isterse karına kaptırma riskin vardı. Ya da parayı yurt dışı hesaplara hortumlayacaktın ve kimsenin haberi olmayacaktı. Ta ki aradan 16 yıl geçip de 11 milyon doların ölmekte olan bir işin ve seni reddeden bir karın olduğunu öğreninceye kadar. Zaten ondan sonra da kararını vermen çok zor olmamıştır. Şartlar müsaitken gitme zamanı geldi demişsindir.
Justin hala bir şey söylemiyordu.
Catherine Chapman'la göz teması bile kurmuyordu. Onun yerine gergin şekilde kapıya dayanmış duruyordu.
''Uçağınız kaçta?'' diye sordu Tessa.
Yüzünü ekşitti.
''Kız arkadaşın elimizde, onsuz mu gideceksin?''
Adam sonunda Catherine'a baktı. Wyatt'ın eli artık onun ağzında değildi. Catherine istemeden de olsa inledi.
Tessa, al bak işte sevgilin, dedi. Kendini kaçırsınlar diye adam tutan, ölmüş gibi yapan ve ailesini terk edip giden bir adam. Ama olsun, her şeyi de senin o.
Yan taraftaki Wyatt, Mick öldü, karın vurdu onu, dedi. Justin'in gözleri yuvalarından fırladı, ürkmüş gibi görünüyordu.
Kızın da ciddi bir sarsıntı geçiriyor diye bastırdı Tessa. Sana ihtiyacı var. Aslında mezardan mucizevi şekilde dönüşün onun iyileşmesini hızlandırabilecek tek şey olabilir.
Justin Denby'nin yüzünü kaplayan acı dolu ifadeyi görmek gerçekten de ilginçti. Gerçek bir iç mücadele, hayran olduğu kızının yanında olmak ve aynı zamanda sorumluluklar dünyasına geri dönmek ya da gitmek, çekip gitmek, bağlılık olmadan, zorunluluk olmadan, cebinde 11 milyon dolarla özgür bir adam olmak. Tessa'ya baktı, konuşmayıp yalvaran sesler çıkaran Catherine'e baktı ve sonra kapıdan koşarak çıkıp eşikten atladı. Verandadan tüm hızıyla geçerken Tessa ona seslenerek silahını doğrulttu ama buradan ateş ederse onu sırtından vuracaktı. Wyatt onun peşinden koşmak için Catherine'i kenara itti. Bir yerden bir tüfek sesi duyuldu. Tessa sesi tanıyınca içgüdüsel olarak olduğu yere çökerken Wyatt da ona katıldı ve birlikte Justin Denby'nin kafasının ön verandada havaya uçuşunu izlediler. Bir vardı, bir yoktu. Justin yere yığılmıştı. Catherine çığlık atmaya başladı. İkinci, belki de üçüncü bir atış daha duyuldu. Neredeyse sonsuzluk gibi geçen zamanın ardından Tessa titreyerek ayağa kalktı, Wyatt da doğruldu. Justin'in cansız bedenini içeri aldılar.
Wyatt, sana bu kas gücünün arkasında bir ya da iki beyin olduğunu söylemiştim, dedi.
38. ayrımın sonu. Sayfa 501.